Sevgili dinleyiciler, kainata baktığımız zaman eşsiz bir sanatı görüyoruz. Baktığımız bu zaman bu sanatta sanatkarı hatırlatıyor. Bugün Fatih Hocam'la kainata baktığımız zaman ne gibi bir tasar görüyoruz onu konuşacağız. Tasarlanmış olan bu kainata ayrıntılı bakış atacağız inşallah. Hoş geldiniz Fatih Hocam.
Hoş buldum Ahmet Emre.
Hocam bugün kainat sayfasını birlikte okuyacağız. Kainattaki ince ayara değineceğiz. Ta zerreden gök cisimlerine, ondan daha büyük, daha küçük her şeyde eşsiz bir kuralı, eşsiz bir denklemi görüyoruz. Hepsi, her zerre koşulsuz bir şekilde Allah'a itaat ediyor. Buna değineceğiz. Söz sizde, buyurun hocam.
Şimdi insan kainatta etrafındaki sistemlerin hareketliliğin nedenini ister istemez sorgular. Yani Bediüzzaman'ın yaklaşımıyla bu garip nizamlar neden var? Bu hareketlilik nereden geliyor? Dikkat çekici bir husus bu.
Evet.
Bunu mesela İslam felsefecileri de irdelemişlerdir. Bu Hay bin Yeksan romanlarında olduğu gibi felsefi romandır onlar. Sonraki Robinson Crusoe romanlarını da etkilemiştir. Dikkat edin, orada cuma günü buluşuyor mesela. Değil mi Robinson Crusoe?
Evet.
Çünkü o romanlardan etkilenme bu. Yani mesela İbn-i Tufeyl gibi 7 senelik dönemlere bölüyor insan hayatını. Belirli bir dönem geçtikten sonra insan çevreyi tanımaya başlıyor. Belki ilk zamanlarında farkında değil. Çünkü zihni gelişimi yeterli değil. Kavrayabilme kabiliyeti yeterli değil. Sadece bir temsili öğrenme potansiyeli var. Sonraki dönemlerde insan düşünüyor bu. Onu da çizgi filme çevirdiler Hay diye, biliyorsunuz. O zaman bakıyor yani bu hareketlilik neden? Niye oluyor bunlar? İşte biz de baktığımız zaman dünyadaki hareketliliği, nizamı, Kur'an'ın istediği bir şeyi yapmış oluyoruz aslında. Kur'an bizden çevreyi gözetlememizi istiyor. Mesela Zariyat suresindeki ayet-i kerimede 20 ve 21. ayetler. Kesin olarak inanacaklar için hem kendi nefislerinde hem de yeryüzünde Allah'ın ayetleri vardır diyor. Yani kendi benliğinize, derinliğinize de odaklanın. Hem kainata da odaklanın. Bakın yani bunu gözlemleyin diyor. Veyahut da Ali İmran suresi 189. ayetten sonra gelen ayetlere de baktığımız zaman orada mesela ayaktayken, yanları üzerine uzanırken, yatarken Allah'ı zikreden bir topluluktan bahsediyor. Selim akıl sahibi. Bunlar ne yapmış? Yerin ve göğün yaratılışında ibretler olduğunu farkına varmış bir kitle. Bunu neyle elde ediyorlar? Kainatı gözlemleyerek. Yani inceliyorlar. Ya Rabbi sen bunu boşuna yaratmadın diyorlar. Aslında Kur'an bize o kainatı gözlemlediğimiz zaman haşyet duygusunun oluşacağını belirtiyor. Bir yazılı metinden okumak vardır. Rabbimizi bize tanıtan nedir bu? Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bir de canlı hayattan bunu gözlemlemek vardır. Değil mi?
Evet hocam.
Yine Bediüzzaman'ın tabiriyle kainat bir meşherdir. Sergi alanı, fuardır. Nedir? Oradaki sergilenen şeyleri bizim keşfetmemiz istiyor Allah-u Teala. Kur'an'dan referanslarla. Mesela daima kainattan örnekler olduğunu Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. İşte gökyüzüne ve burç burç yıldıza yemin olsun ki. Yani yıldızlara bakmamız isteniyor aslında bizde. Gökyüzünde o burçları bizim incelememiz isteniyor.
Evet, Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde sürekli düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, göğe bakmaz mısınız diyerek bizi sürekli bir düşünceye sevk ediliş
görüyoruz. Yani gecenin gündüzün birbiri ardında gelmesinde bizim mesela hem kadın hem erkek olarak yaratılışımızda ve bu iki farklı cinsin birbirlerine duyduğu muhabbet ve merhamet, bunların hepsinin Allah'ın ayetleri olduğunu söylüyor. Bakın o Rum suresindeki geçen ayet-i kerimeyi tefsir ederlerken mesela farklı iki tane cins olmasa nasıl medeniyet kurulacaktı ve bunlar birbirini sevmese, değil mi?
Evet, Allah'ın varlığı ve birliğinin delillerinden
delilidir
olarak
diyor mesela. Çok önemli bir şey. Ama yine Bediüzzaman'ın tabiriyle tekrarat olduğundan dolayı bazen insanda ülfet meydana geliyor. Aslında bizim yediğimiz bir kiraz maliyeti nedir? Manavda satılan parası. Ama onun maliyeti aslında kainattır. Çünkü onun var olabilmesi için güneş lazım. Oradan sana ısı ve ışık gelmesi lazım. Senin dünyanın güneşe uzaklığı o seviyede olması lazım. Mevsimin dönmesi lazım. Toprağın buna elverişli olması lazım. Vesaire vesaire. Birçok şey. Ama sen basit denilebilecek bir ücrette bunu satın alıyorsun ve sana basit geliyor. Oysa çok değil.
Yani sebeplere vurduğumuz zaman bu milyarda bir ihtimal bile olmuyor. Çünkü hepsi birleşmesi gerekiyor bunların.
Yani şimdi bunların bütün hepsine baktığımız zaman insanların bu hareketliliği merak etmesi tabidir. Tabidir. Yani biz en temel sorular biz neyiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Burada ne arıyoruz yani biz? Çünkü biz akıl sahibi varlıklarız. İrade sahibi varlıklarız. Bu ister istemez bizim zihnimize gelecektir. Tarih boyunca hiçbir topluluk bu sorulardan kendini azade edememiştir.
Evet, baktığımız zaman kainata eşsiz bir tasarım görüyoruz ve bu tasarımın boşuna yapılmış olması imkansız. Bu kadar, o kadar çok üzerinde çalışılmış ki en zerre ve ondan daha düşük atom altı parçacıklarda bile muhteşem bir sanatı görüyoruz. Muhteşem bir denklem. Hepsi ona uyuyor ve bunun karşısında da biz diyoruz ki ya bu bir amaca hizmet ediyor.
Bunu şey de söyler. NASA'da Leslie Hanım var. Kendisi Stanford'da doktora yapmıştır. Hiçbir sistem amaçsız var olmaz diyor. Ortada bir sistem varsa bir amaçtır vardır diyor. Onun için buna teleolojik delil diyorlar felsefi tabiriyle. Daha Türkçeleştirmişler gaye ve nizam.
Evet.
Yani bir nizam varsa bir gaye de vardır. Bunun da başlangıcından itibaren ele alacak olursak aslında son asırda çok büyük bir gelişme oldu. Büyük patlama keşfedildi. Bunu bize getiren nedir? Işıktır. Kainatın tarihinde geriye doğru gittiğimizde ışığın belirli bir zaman diliminden sonra renk değiştirmesi veya o kuvvetinin azalması veya radyasyon etkisi bunların tarihi geçmişe doğru sarmamızda bizim için bir işaret olduğu zaman içinde görüldü. Şimdi biz geriye doğru gidiyoruz, geriye doğru gidiyoruz, geriye doğru gidiyoruz. Tarihe geriye doğru gittiğimizde sıfır noktasına geldik, başlangıç noktasına. Her şey yani ufak bir maddeden ve onun patlamasıyla meydana geldi. Bu patladı. Bu evren denen büyük bir oluşum evet. Şu anda var.
Evet hocam. 1922 yılından itibaren gözlemlenen Lematli. Bir...
Sonra bir zamanla değişiyor. Bu, evet. Sonra zamanla değişiyor. Yani zamanla üzerine ilaveler yapılıyor. Belçikalıdır o kendisi. Aynı zamanda din görevlisidir.
Evet. Bu ışığın, üzerimize gelen ışığın dalga boyutlarındaki farklılıklardan yola çıkarak evrenin genişlediği teorisini sunmuş Edward Cypher. Daha sonra Einstein'ın değişik denklemlerini kullanarak...
İzafiyetleri var. Ondan sonra evren sabiti var.
Evet.
Bunlar zaman içinde gelişiyor.
Edwin Hubble son olarak da bunu gözlemlemiş. O zamanki teleskobuyla.
Tabii. Aslında bu ateizm düşüncesini sarstı. William Lane Craig'in dediği gibi. Neden? Eskiden kaba materyalizmde maddenin ezeli olduğunu düşünüyordun. Her zaman vardı bu böyle yani. Her zaman bu oluşum vardı. Herhangi bir değişim yoktu. Ama siz tarihi geriye doğru sardığınız zaman bunun ezeli olmadığını ve çok ufak bir maddeden bir başlangıcının olduğunu görmüş oldunuz. Peki bir patlamadan böyle bir düzen nasıl oluştu? Esas mesele o. Bunun da başlangıç parametreleri çok önemlidir. Neden? O sıcaklık birden soğumaya başlayacak. Big Bang'in ilk 3 dakikası çok önemli. Neden? Oradaki madde antimadde oranı, kuark antikuarkların durumu, oradaki sıcaklığın soğuduktan sonra madde yoğunluğuna tesiri, Bunların hepsi çok kritik. Şimdi madde antimadde oranı asimetrik, simetrik değil. Biraz madde fazlalığı var. Yani değişik görüşler olsa da 1 milyar bir maddeye 1 milyar antimadde var. Şimdi bunlar birbiriyle reaksiyona girdiklerinde bir madde oluşuyor, geri kalan da enerjiye dönüşüyor. Simetrik olsaydı ne olacaktı? Tamamen her şey enerji olacaktı. Ama orada mesela böyle bir enerjinin açığa çıkması, o da çok kritiktir. Çünkü orada öyle bir enerji açığa çıkmasaydı bugün dünya neyle dönüyor? Yıldızlar neyle hareket ediyor? Hepsi o patlamanın, tabii ileriki dönemlerde de aynı şekilde, bu Big Bang'tir. Farklı patlamalar da yine meydana geliyor. Bunların hepsinden açığa çıkan enerjidir. Şimdi ne kadar büyük bir enerji olduğunu hesap edebilir miyiz orada? Korkunç bir enerji.
Muazzam, muazzam bir enerji. Hayal edilemeyecek kadar.
Hayal edemeyecek kadar bir enerjidir yani. Şimdi o 3 dakika içinde bir yoğunlaşma meydana geldi. Ve bu yoğunlaşmada da bu patlamanın şiddeti çok önemli. Neden? Hem yoğunlaşma önemli, hem şiddet çok önemli. Eğer genişleme hızı, bunu Stephen Hawking de söyler zamanın kısa tarihinde. Genişlemenin hızı milimetrik oranlarda az veya fazla olsaydı, elimizde bulunan mevcut evrenin var olma olasılığı bu seviyede yoktu. Bazılarına göre belirli bir şeyler oluşabilirdi. Ama mesela çok hızlı olsaydı galaksilerin meydana gelme olasılığı yok. Niye? Birden patlayacaktı, genişleyecekti. Hiçbir madde birbiriyle reaksiyona girmeyecekti. Belki 1 trilyon yıl protonun birisi evrende dolanacaktı, dolanacaktı. Sonra bir şeye çarpacaktı. Geri dolanmaya devam edecekti. Çok yavaş olsaydı ne olacaktı? Aşırı yoğunlaşmadan kendi üzerine çökecekti.
Bunu bilim söylüyor yani.
Tabi. Ya buna da zaten Critical Universe deniliyor. Biz biraz önceki NASA'da çalışan Leslie Hanım'ın dediği gibi bıçak sırtında hareket ediyoruz aslında baktığımız zaman.
Evet, çok hassas bir dengede hareket ediyoruz.
Şimdi şunu düşündüğümüzde tesadüfi bir şeyde çok büyük çarpıklıklar olması lazım.
Neden hocam?
Şimdi mesela insan bir odaya girdiğiniz zaman masalar bir yerde, sandalyeler orada, sehpa ortada. Siz bunun düzenlenmiş olduğunu kabul eder misiniz?
Deriz yani. Muhtemelen biri gelmiş burayı düzenlemiş.
Düzenlemiş dersiniz.
Evet.
Bunu rahmetli Mehmet Kırkıncı da güzel bir örnekle veriyordu. Mesela diyor ki marangozun içindesin, ortada bir tane sehpa var. Sen ne düşünürsün? Bu marangozda tutkal vardı, tahtalar vardı, çivi vardı. Bura patladı, tutkal havada uçtu. Tahtalar tam böyle birbirine denk gelecek seviyede birbiriyle belirli bir süre sonra kısaldı veya inceldi. Çiviler ona göre çakıldı. Burada biz şu anda sehpa görüyoruz. Bunu düşünebilir miyiz?
Düşünemeyiz.
Evrende niye düşünüyoruz peki? İki. Mesela bir şiir yazmak için elinizde gerekli olan madde ne kadardır?
Kağıt, kalem,
mürekkep
ve yazıcı kişi.
Yazıcı kişiyi eliyoruz.
Evet.
Elinizde boş bir yaprak var. Evet. Üzerine bir kilo mürekkep döküyorsunuz. Önünüze Manas Destanı gibi bir şiir çıkıyor. Tamam, gerekli materyal var. Yani bir şeyin nasıl oluştuğunu anlamak failinin olduğunu reddetmeye sebep değildir. Şu anda mesela diyor ki şu şundan oluşuyor, şu şundan oluşuyor. Tamam, olabilir. Yani sehpanın meydana gelmesi için de öyle ağaç lazım, tutkal lazım, çivi lazım. Boyutları şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Ama bunun ne kadar dengeli olduğunu, hassas olduğunu söyledikçe aslında failin ne kadar gerekli olduğunu da anlatmış oluyorsun. Onun için şunu diyebiliriz. Tesadüf ortaya kararlı bir yapı çıkarmaya engeldir. Çünkü neden? Bu kadar uzun sürede kararlı bir şekilde devam ediyorsa bu tesadüf değildir. Uzun sürenin olması tesadüfe olanak sağlamaz. Uzun sürenin devamlılığı iradeye aslında kapı aralar.
İşte bu konuyu biraz daha açalım hocam. Çünkü bazen insan aklına şöyle soru gelebilir. Evren çok geniş bir yer ve ne kadar zaman geçti bilmiyoruz. Zaman da tamamen göreceli bir kavram. Bu kadar büyük, geniş bir yerde sınırsız, yani milyarlarca bir deney olabilir. Milyarlarca bir olasılık ihtimali var. O olasılıklardan bir tanesinde evren yaratılmış olamaz mı? Veya evren oluşamaz mı? Onların söylediği tabiriyle biz yaratılmış biliyoruz. Evren bu çok geniş bir zamanda ve çok uzay gibi çok geniş büyük bir yerde iki tane parçacığın çarpmasıyla oluşamaz mı? Çünkü belki milyarlarca sayısını bilemediğimiz kadar parçacıklar çarpışıyor.
Evet.
Ve milyarlarca denenen bir şeyden bir tane bir mesela sehpa çıkamaz mı?
Hayır.
Neden hocam?
Şimdi basit bir örnek vereceğim. Mesela bir dağın üzerinde bazı şekiller görüyoruz. Oradaki şekilleri belirli nesnelere benzetebiliriz. Hani yağmur yağdı, rüzgar esti ve orada hani bir şeylere benzeyen şekiller oluştu. Tamam, bunu diyebiliriz.
Evet, diyebiliriz.
Peki Amerikan başkanlarının silüetlerinin olduğu dağa baktığımız zaman bunu yağmur, rüzgarla açıklayabilir miyiz?
Açıklayamayız. Muhtemelen bir heykel tıraş gelmiştir. Onları bir heykel yapmış olabilir. Onlara benziyor çünkü deriz.
Deriz.
Evet.
Şimdi aynısını evrende niye düşünemiyoruz? Bir, bunu düşünmemiz gerekir. İkincisi, şimdi oluşması için ihtimal hesaplarının üzerinde duruluyor. Bunu ben okuma yaptığım zaman ihtimal hesaplarında hesaplayanlar gördüm. Mesela Oxford'da matematikçi var, Bartolomeo. Veyahut da Penrose, Keith Ward gibi evrenin şans faktörüyle var olması adına hem felsefi hem matematiksel, bazıları itibarıyla da fizikçi olmaları yönünde bazı rakamlar vermişler. Mesela Alan Goof'a göre 10 üzeri 21'de bir ihtimal bu. Tamam mı?
Evet.
Veya Penrose'a göre tamam agnostiktir, tam karar verebilmiş değil ama militan bir ateistler gibi de savunmuyor meseleyi. Ya bunun var olabilme ihtimali diyor. Çok uzak bir noktadan bir protein okunu attığınız zaman gidip de bir boğanın gözünden vurmasıyla aynı ihtimal. Evrenin öbür tarafında. Veyahut da Hugh Ross'un dediği gibi, o da astrofizikçi. 1000 kere üst üste sana milli piyangonun çıktığına inanır mısın sen? İhtimal dersin. Ben inanmıyorum. Böyle bir ihtimal yok.
Ama bu deney, bu milli piyango deneyi milyarlarca kez yapılmışsa böyle olma ihtimali var mı?
Ama bunların hepsi bir spekülasyon. Milyarlarca kere olduğunu bilmiyoruz ki.
Evet, bilmiyoruz.
Bu spekülasyondur. Bunu da Robin Collins söyler. Pennsylvania Üniversitesi'nden hem astrofizikçidir hem felsefecidir. Bu öyle basit bir gözlem değil ki.
Çok zorlayıcı bir açıklama olur bu şekilde.
Tabii bu yani inanmak isteyen için bir bahane olabilir sadece bu. Bakın ateizm bana göre dünyanın en batıl inancıdır. İnançtır o. Sen her zaman bir şans faktörünün, bir tesadüfün işlerin yolda gitmesine olanak sağladığına inanıyorsun. Gözlem değil ki bu.
Ateizm aslında her şeyi reddetmek anlamına geldiği için bir inanç olmadığını düşünenler var aslında bunun.
Ama buna inanıyor. Yani burada...
Şans faktörüne inanç diyebiliriz.
Şans faktörüne
hocam.
İnanıyor orada.
Evet.
Mesela meşhur bir ateist var. Anlatıyor. Ama bunların hepsi şansla meydana geldi diyor. Duymuştum kendisinde.
Evet. Siz az önce şeyden bahsettiniz. 1 bölü 10 üzeri 21'den bahsettiniz. Evrendeki atom sayısına baktığımız zaman 10 üzeri 78 ile 10 üzeri 82 zaten atom var tüm evrende.
Hayır, onu başka zamanlarda da konuştuğumuzu söyleriz. Mesela ihtimal hesapları yapıyorlar. Evrende şu kadar madde var, bu kadar zaman geçmiş. En iyi ihtimalle şöyle bir ihtimal olsun diyorlar. Evrenin süresi bile yetmiyor var olabilmesi için.
Evet, 14,5 milyar.
İkincisi şunu da söylememiz gerekir. Bilim ilerledikçe aslında mikro alemden makro aleme kadar birbiriyle dayanışma içinde hareket eden bir düzenlilik olduğunu görüyoruz. Değil mi?
Evet.
Bunu yüzyılın başlarında Harvard'lı kimyager var. İsmi şu an aklımda değil. Çevre uyumuyla alakalı çok güzel kitabı var. Çevrenin, evrenin, kendinizin, yaşayabileceğiniz ortamın uyumluluğu olması gerekiyor. Biz Venüs'te yaşayamazdık. Neden? Tamamen atmosferi karbondioksitle kaplı.
Evet.
Mars'ta yaşayabilir miydik? Suya gereksinimizden dolayı su orada donmuş halde bulunuyor. Çok zor.
Çok çok zor.
Peki benim burada olmam mesela. Ben bir sistemin içindeyim değil mi?
Evet.
Jüpiter benim arkamda durması bir tesadüf mü?
Astrofiziğin diliyle tesadüf değil. Çünkü güneş sistemini dengeliyorlar hepsinin belirli pozisyonlarda olması.
Aynı zamanda Jüpiter sana gelecek olan meteorları çekiyor büyük kütlesiyle.
Evet.
Senin için... Kozmolojik bir süpürge vazifesi görüyor.
Evet, ayın vazifelerinden birisi de bu.
Ya yani mesela.
Evet.
Jüpiter'e çarpan bazı gök cisimleri bize çarpsa, bazı zamanlarda çarpıyor. Çarpmıştır da. Ama yaşam daha imkansız hale gelirdi.
Evet.
Evet. Bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman, hani benim dünyanın üzerinde dönme hızımın, dünyanın merkezinin uranyumla zengin olmasının mesela.
Evet.
Bunların hepsinin benim yaşamımla birebir ilgisi var.
Nasıl hocam? Mesela bir örnek verecek olursak, eğer dünyanın çekirdek kısmında yeteri kadar metal yoğunluğu olmasaydı dünyadaki manyetik alan oluşmaz. Böylelikle kuşların yön bulması veya değişik şekillerde gelecek ışınların, UV dedikleri güneşten gelen zararlı ışınların böyle çarpılmayacağı
birçok etkisi var. Silikatların oluşma sürecinde mesela orada. Mesela deprem benim yaşamam için mecburi olması gerekiyor. Çünkü o tektonik bir hareketlilik değil mi? Yerin altı hareket etmezse bitki örtüsü oluşmuyor ki. Senin yerin altındaki o plakalar hareket etmezse varlık meydana gelmiyor ki. Yani bitki örtüsü oluşmuyor. O yeryüzündeki hareketlilikte, yerin altında hareketliliktir. Yerin paltosunda, yerin paltosunda hareketliliktir. İşte bütün bunları, hepsinin denk gelmesinin biz tesadüfi olmasına inanılmamızı istiyorlar bizim.
Çok zor.
Yani nasıl olacak ki? Ve hani bunun haricinde şunu söylememiz gerekiyor. İnsanda bilincin oluşması da çok önemli. Bakın, çok güzel bir sentetik kimyacı var Amerika'da, inançlıdır. Diyor ki, tamam, materyali açıkladınız. Mesela şöyle madde var, şu oluştu, şöyle madde var, şu oluştu. Yani bu zaten biraz önce şiir örneğinde verdiğimiz gibi. Şiirin oluşması için mürekkep ve kağıt lazım diyorsunuz. Şöyle şöyle oldu. Tamam da bu yazıcıyı ortadan çıkarmamıza bir engel değil.
Evet.
Diyor ki, yani materyali açıkladınız. Peki bilgiyi nasıl açıklayacağız? DNA tamamen bilgi.
Dizilişleri.
Evet, tamamen bilgi. Benim bir tane mantıklı cümle kurabilmem için dünyadaki bütün kütüphanelerdeki kitap sayısı kadar ve içeriği kadar DNA yazılımına ihtiyacım var. Bu nasıl oluştu? Bir mantıklı cümle kurmam için gereken şey. Mesela Our Designed Body diye bir kitap var. Hoşuma gidiyor benim. Benim duyabilmem için kulağım neden orada? Neden kulağım ona göre bir şekil almış? Neden hava sesin yalıtılmasına müsait? Hatta su buharının olması da çok önemli. Ve ben bunu dinliyorum. Ve anında beynimdeki bilgi merkezine gidiyor ve anında cevap verebiliyorum. Bu sıradan bir şey mi?
Bu sıradan asla olamaz.
Asla olamaz bu. Ben bunların bütün hepsine baktığım zaman çok normal benim burada dizayn olduğunu görmem. Çok normal.
Yani bunlara baktığımız zaman insandaki tanrı inancı, Allah inancı ihtiyaç duyulduğundan değil.
Evet, John Lennox'ın dediği gibi biz açıklayamadığımız şeylere Tanrı demiyoruz. Gördüğümüz şeylerin arkasında ateistlerin en büyük yanılgılarından biri şu. Açıklayamıyorsunuz, Tanrı var diyorsunuz. Hayır, yani bu açıklanabilir evreni gördüğümüz zaman işte o zaman Tanrı var diyoruz.
Evet, bu akla kullanarak mantık yürütmeden geliyor.
Tabii ki.
Onun dışında bu olasılıksız, çok mantıksız bir şey oluyor.
Sadece olasılık. Ya ihtimal, şans olmuş olabilir.
Ama şimdi olasılık da şu, eğer 1/milyarlar ise bu sıfır oluyor zaten.
Hayır, buna da mesela ateistlere siz de olasılıklar tanrısına inanıyorsunuz diyebiliriz yani.
Evet.
Bu kadar net.
Teşekkür ederiz Fatih Hocam. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle.
İnşallah.